Ayrım 4, sayfa 47. 2. Karaciğerin alınması veya çekirdeğin oluşması. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1299'da kurulduğu yaygın bir kabul olsa da bu kesin bir tarih değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dahil olduğu devletler ailesinde herhangi bir tarihin kuruluş tarihi sayılabilmesinin belirli kuralları ve koşulları olmak zorundaydı. Eğer bir siyasi liderin adına cuma hutbesi okunur ve adı gümüş sikkeye darp edilirse, o lider o tarihten itibaren sultan veya hükümdar unvanı kullanmayı hak ederdi. Oysa eldeki mevcut veriler Osman Bey'in 1299'da henüz bu unvanları kullandığına dair kesin kanıtlar sunmuyor. Öyle anlaşılıyor ki o dönemin Anadolu'sunun durumu, örneğin 1248 Köse Dağ Savaşı, Moğolların Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nı istila ettikleri savaş, sonrasında Konya Sultanı'nın Moğolların otoritesini kabullenmesi ve otoritesinin iyice aşınmış olması fiili durumlar yaratmaya uygun bir zemin oluşturuyordu. Gerçekten 1277'de Memlük Sultanı Baybars'ın İlhanlılara karşı Anadolu istilası ve arkasından Moğol soykırımı batı uçlarına doğru yeni göçlere yol açtı. Nihayet 1291-1295 Moğol İç Harbi ve Anadolu'da Moğol valisi Sülamiş isyanı 1298-1299 üzerine kendilerini serbest hisseden uç Türkmenleri Batı Anadolu'daki Bizans toprakları üzerine düştüler, fethedilen topraklarda beylikler kurdular. Dipnot: Halil İnalcık, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Problemi, sayfa 16. Karacahisar'ın alınış tarihi 1288 olduğuna göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi sayılan 1299 bu tarihten 11 yıl sonraya rastlıyor. İlk Osmanlı sikkesinin Orhan Gazi zamanında 1327 tarihinde darp edildiği biliniyor. Daha önceye ait bir sikke mevcut değil. Kaldı ki Orhan Gazi de İlhanlı Moğol kaynaklarında kendilerine vergi veren bir uç emiri olarak kaydedilmiş görünüyor. Öyleyse bu uyumsuzluk değilse belirsizlik nasıl aşabilir? Başka türlü ifade etmek istersek kuruluş tarihinin sırrı nasıl çözülecek? Tahmin edilebilir ki kuruluşla ilgili menkıbeler Osmanlılar durumlarını iyice pekiştirdikten sonra geriye doğru üretilmiştir. Bununla sultanlığın yeni bir şey olmadığı, Karacahisar'ın fethinden beri hükümranlığın mevcut olduğu bilinci yerleştirilmek istenmiş olabilir. Aşık Paşazade, Karacahisar'ın alınışını Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun başlangıcı olduğu anlamına gelebilecek şöyle bir hikaye naklediyor. Karacahisar'ı alınca şehrin evleri boş kaldı. Germiyan ilinden ve başka yerden hayli adamlar geldi. Osman Gazi'den ev istediler, Osman Gazi de verdi. Az zamanda mamur oldu. Birçok kiliseleri de mescit yaptılar, pazar da kurdular. Halk toplanıp cuma namazı kılalım ve bir kadı isteyelim dediler. Dursun Faki derler bir aziz kişi vardı. O halka imamlık ederdi. Hallerini ona söylediler. O da gelip Osman Gazi'nin kayınatası Edeba Ali'ye söyledi. Daha söz bitmeden Osman Gazi geldi. Sorup istediklerini bildi. Size ne lazımsa onu yapın dedi. Dursun Faki, hanım, sultandan izin gerekir dedi. Osman Gazi dedi ki, bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım. Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp kafirlerle uğraştım. Eğer o Selçuk hanedanındanım derse ben de Gökalp oğluyum derim. Eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse Süleyman Şah dedem de ondan önce geldi. Halk razı oldu, kadılığı ve hatipliği Dursun Fakı'ya verdi. Cuma hutbesi ilk önce Karacahisar'da okundu. Bayram namazını orada kıldılar. Bunun tarihi hicretin 699'unda, miladi 28 Eylül 1299, 15 Eylül 1300 vaki oldu. Dipnot: Atsız, Aşıkpaşaoğlu tarihi, sayfa 25. Yukarıdaki alıntı Aşıkpaşazade'nin Karahisar'ın alınışına ilişkin olarak anlattıklarıyla çelişiyor. Aşıkpaşazade söz konusu kitabının 8. babında Osman Gazi'nin Selçuklu Sultanı tarafından Sancak Bey'i olarak atandığını yazıyor. Osman Gazi Hisar'ı aldı, tekfürünü tuttu, hayli hediyelerle birlikte kardeşi Aktemür'le sultana gönderdi. Sultanın dahi ferahlığı ziyade oldu. Aktemür'e çok ihsanlarda bulundu. Osman Gazi'ye dahi sancak, çadır, iyi atlar ve silahlar verdi. Atsız Aşıkpaşaoğlu tarihi, sayfa 19. Karacahisar'ın alınmasıyla 1288 Osman Gazi adına 1299'da ilk hutbenin okunduğu tarih arasında ne gibi olaylar yaşandığı bilinmiyor. Fakat ister Karacahisar'ın fethi, isterse hutbe okunmasına dair anlatılanların gerçekten olan değil, olması arzulanan, dolayısıyla da bir yakıştırma olduğunu ileri sürmek mümkündür. Dönemin terminolojisi göz önüne alındığında Osman Gazi'nin söyledikleri bir dizi çelişkiyi barındırıyor. Bir kere Osman Gazi sultanlığını gaza ile kazandığını söylüyor. Oysa gaza ile ancak gazi unvanı kazanabilirdi. Buradan Osman Bey'in Kavi bir Müslüman olmadığı ve İslami ilkeleri önemsemediği sonucu bile çıkarılabilir. İkincisi Süleyman Şah'a gönderme yapması ve onun büyük dedesi olduğunu iddia etmesidir. Bilindiği gibi Kutalmış oğlu Süleyman Şah Anadolu Selçuklu dinastisinin kurucusudur ve İznik'i fethedip dinastisinin merkezi yapmıştır. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos'la 1081'de bir anlaşma imzalamıştı. Fakat Haçlı seferleri zamanında 1097 Kent Haçlılarca geri alınıp tekrar Bizans'a dahil edilmişti. O tarihten sonra İznik'i geri almak uçlarda varlığını koruyan Türkmen unsurlarda bir saplantı haline gelmiş olmalıdır. Aslında Selçuklu Sultanlığı ile ilgili kimi efsanelerin daha sonra Osmanlılar tarafından da benimsenip içselleştirildiğini söylemek mümkündür. Süleyman Şah'a yapılan gönderme ve Osman Bey'in Secere zincirini Süleyman Şah'a kadar götürmesi, Sencer Divitçioğlu'nun İznik ideolojisi dediği durumla ilgili olduğu söylenebilir. İznik şehrinin tabii ki önemli bir stratejik konumu vardır. İznik'e varın, sağa dönün, İzmit'in ve dolayısıyla Kocaeli'nin açılmış kapılarını görürsünüz. Sola dönün, Çanakkale'ye dek tüm Marmara kıyı şeridi sizindir. Ama iş bu ölçekte kalmaz. İznik aynı zamanda ideolojik olarak da önemlidir. Öyle bir eski başkenttir ki hem Selçuklu'ya hem de Bizans'a hizmet vermiştir. Bu özellikleriyle İznik kısa bir zamanda koca bir imparatorluğa kafa tutup nisbi başarılar kazanmış Osman Bey için fethedildiği takdirde bu başarıları mutlak utkulara dönüştürebilecek bir hedef sayılırdı. Bu vesileyle her vakit sorulan şu soruyu ineliyorum. İmparatorluğa giden büyük yürüyüşte Osmanlı beyliği neden kendisine tıpatıp benzeyen komşu beyliklerine takmış ve nihai utku ona nasip olmuştur? Saat yönünde sayalım. Karaman, Hamit, Eşrefoğlu, Menteşe, Saruhan, Aydın, Germiyan ve Karaisi. Karaman ve Germiyan beyliklerinin devlet aygıtları ve kültürleri Osmanlı'nınkinden çok daha mükemmeldi. Menteşe, Saruhan, Aydın ve Karasi beyliklerinin deniz gücü ve dolayısıyla deniz aşırı ticareti Osmanlı'nınkinden fersah fersah ilerideydi. Germiyan Birliği'nin kara ordusu Osmanlı'nınkine göre çok üstündür. Peki nasıl olup da aralarında bir tek Osmanlı beylik döngüsünü kırabilmişti? Çünkü Ceteris Paribus, Osmanlı Beyliği'nin alanı içinde İznik vardı. Bu bakımdan Osmanlı bir yandan Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın Tinya ve kısmen Bitinya üzerinde kurduğu ilk Selçuklu Sultanlığı'nın başkentinin, öte yandan Laskaris'in Latinlere karşı oluşturduğu yeni imparatorluk merkezinin doğal mirasçısıydı. Dipnot Sencer Divitçioğlu Osmanlı Beyliği sayfa 72-73. Bu konuda Halil İnalcık da şunları yazıyor. Görüldüğü kadarıyla Selçuklular ve özellikle onların sınır gazileri İznik'i İslam için yeniden fethetmek fikrinden asla vazgeçmemişlerdi. Müslümanlar bakımından bir zamanlar bu topraklar Darül İslam'ın bir parçası olup bir İslam ülkesi olarak kabul edilmiştir. Onun kaybının daima geçici olduğu düşünülmüştür. Her halükarda Süleyman Şah'tan sonra Selçuklular İznik'e hep kendi sınırlarında bir şehir olarak bakmışlardır. Dipnot aktaran S. Divitçioğlu, adı geçen eser sayfa 73. Karacahisar'ın yani yeni şehrin alınması Osmanlı hanedanlığının yani dinastisinin oluşmasına bir başlangıç, tabir mazur görülürse tohumun toprağa atılmasıydı. Karacahisar'ın alınıp beyliğin merkezi yapılması göçerlikten yerleşik yaşama geçişinin önemli bir durağıydı. Osman Bey Karacahisar'ı ele geçirdikten sonra beyliğini çevreleyen Türkmen beylikleriyle çatışmamaya özen göstererek Bizans toprağında genişleme ve Bizans'ı çevresinden kuşatma stratejisi izledi. Bu sefer bizzat Osman Bey tarafından oluşturulan uç beyleri bölgedeki Bizans tekfurları aleyhine beyliğin etkinlik alanını genişlettiler. Kaydetmek gerekir ki Bitinya'nın ve genel olarak Bizans İmparatorluğu'nun genel durumunun da bir sonucu olarak Osmanlı Beyliği'nin yayılması tipik bir istila olmaktan çok bir çeşit çatışma uzlaşma diyalektiği biçimini almış görünüyor. Zira Osmanlı yayılmasının daha çok çatışmaya mı yoksa uzlaşmaya mı dayandığını tespit etmek zordur. Aşık Paşazade İzmit'in Orhan Gazi tarafından alınışıyla ilgili olarak Orhan Gazi geldi İzmit yakınına kondu. Kadın dedi ki, ben bu Türkler ile savaşmam. Onun için ki eğer bunlar bizden öldürürlerse ölen gitti. Yerinde kalandan fayda ne? Eğer biz bunları öldürürsek bunlarla kan düşmanı oluruz. Kıyamete kadar savaşmak gerek. Kadının bir yarar kişisi vardı, onu gönderdi. Anlaşalım, bize ziyanınız dokunmasın. Hisarı da verelim dedi. Orhan Gazi de kabul etti ki o kadın her nesi varsa alsın ve hisarı teslim etsin. Kimi zaman tekfurlarla savaşılarak, kimi zaman uzlaşarak veya toprak satın alarak, onları saflarına katarak, Köse Mihal ve Kara Mürsel gibi, bazen evlenmeler yoluyla ve benzeri şeylerle Osmanlı yayılması klasik şemaya pek uymayan bir seyir takip etti. Bu vesileyle kaydedilmesi gereken bir şey de beylikten imparatorluğa giden yolun çok uzun bir zamana yayılmış olmasıdır. Nitekim Karacahisar'ın alınması başlangıç, İstanbul'un fethi de imparatorluğun oluşmasının nihai noktası sayılırsa, bu yaklaşık 1,5 yüzyıllık bir dönemi kapsıyor ki, bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecini Doğu dinastilerinin ortaya çıkış şemasından ayırıyor. Dolayısıyla söz konusu olan tipik bir fetih veya istila ile bir imparatorluğun yıkılıp diğerinin onun yerini alması değil, bir imparatorluğun çevresinden hareketle kuşatılıp merkeze dönüştürülmesidir. 3. Bursa'nın fethi. Ufukta imparatorluk mu görünüyor? Karacahisar'ın ele geçirilmesinin ardından ikinci hedef Bitinya'nın başkenti Bursa'ydı. Bilecik ve Yarhisar kalelerinin ele geçirilmesi ve Bursa-İznik bağlantısının kesilmesi, Bizans'ın bölgeye karadan ulaşım ve haberleşmesinin kesilmesi demekti. Osmanlı Beyliği'nin bir taraftan Sakarya Nehri'nin kuzeyinde Karadeniz'e, diğer yandan da güneyde Marmara'ya doğru genişlemesi, Bitinya'nın başkenti Bursa'nın çepeçevre kuşatıldığı anlamına geliyordu. Özellikle Osman Bey'in Mudanya'yı ele geçirmesiyle Bursa'nın dışarıyla olan bağlantıları bütünüyle kopmuştu. Osman Bey Bursa kentinin başarılı savunmasını kırıp kenti ele geçiremese de oğlu Orhan Gazi 1326'da Bursa'yı düşürmeyi başardı. Osmanlı hanedanlığının kuruluş sürecinde Bursa'nın alınması Karacahisar'ın fethinden çok daha önemli tarihsel sonuçlar doğurabilecek bir olaydı. Zira Osmanlı hanedanının kurumsallaşması Bursa'nın fethiyle başlıyordu. Bursa'nın alınması Osmanlıların kendileri hakkındaki bilinci de değiştirecekti. Artık önlerinde yeni ufuklar açıldığını ve yeni fırsatlar doğduğunu düşünüyor olmalıydılar. Önce Bursa, arkasından İznik ve nihayet İzmit'in alınması 1337 sadece siyasi sonuçları itibariyle değil, ekonomik açıdan da Bizans'ın tükenişini hızlandıracaktı. Zira İznik'in ipekçilik, dokumacılık ve çömlekçilik işleri mühim bir kazanç temin etmekteydi. Keza Bursa'nın yukarıda adı geçen ipekçilik ve dokumacılık itibariyle ileri bir şehirdi. Dipnot: İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi Cilt 1 TTK Yayınları Ankara 1995 sayfa 133. Aynı şekilde İzmit'in alınması da ehemmiyetli bir ticaret iskelesinin kaybedilmesi demekti. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 133. Bir kere Bursa'nın fethi, Osmanlıların Moğollara olan bağımlılığının resmen değilse de fiili olarak öneminin azalması, zira Orhan Bey zamanında da İlhanlı hazinesine haraç ödenmeye devam ediliyordu. İkincisi, Osmanlıların bizzat Bizans merkezi yönetimi nezdindeki prestijinin yükselmesi anlamına geliyordu. Bu tarihten sonra Osmanlı hanedanı Bizans içi çatışmalarda taraf olmaya başlıyor. Kimi zaman bir kesimi diğerine karşı destekledikleri, kimi zaman da bizzat askeri güç göndererek Bizans iç siyasetine müdahil oldukları anlaşılıyor. Fakat asıl önemlisi hanedanlığın rüştünü ispat etmesi demek olan Orhan Gazi'nin kendi adına cuma namazında hutbe okutup gümüş sikke bastırmasıdır. Bursa'nın alınıp başkent yapılmasıyla beylikten hanedanlığa geçiş süreci de başlıyordu. Bu konuda Hikmet Kıvılcımlı şunları yazıyor: Bursa fethedilince ordu, boy birdenbire ordu devlet durumuna girdi. Bursa kenti Bizans'ın en güvendiği ileri karakoluydu. Bursa Tekfur'un kalesi, hazinesi, sarayı içine girilir girilmez devletin de içine girilmiş bulunuyordu. Yalnız bu devlet Selçuklu saltanatı gibi dost değil, düşmandı. Dipnot: Kıvılcımlı Osmanlı Tarihi'nin maddesi, Bibliyotek Yayınları İstanbul sayfa 124. Elbette bu geçiş bugünden yarına tamamlanmadı. Osman Gazi döneminde geçerli fetih siyaseti ve bu fetihlerde Gazian-ı Rum'un ve toplumsal işlevler itibariyle dahilerin oynadığı önemli rol bir süre daha devam edecekti. Ama hanedanlık mantığına uygun bir yapılanma süreci de artık yerleşmeye başlıyordu. Hikmet Kıvılcımlı beylikten devlete geçişi anlatırken Osmanlı tarihçisi Katip Çelebi'ye atfen şöyle diyor: Orhan Gazi'nin Koyunhisar, Ezengemit yani İzmit ve İznik şehirlerini ele geçirdikten sonra bir ordu düzeni düşünüldüğünü belirtir. Bizans'la iç içe girme artık Osmanlı topluluğu içinde farklılaşmayı gerektirmiştir. Bu ayırtlanma silahlıları silahsızlardan, askeri sivilden ayırmak biçimine girmiştir. Biçim ayrılığının simgesi o zaman için börk denilen bir külahtan öteye geçmez gibiydi. Ancak börk büyük önem taşıdı. Toplumun öz yapısında olan değişiklikleri elle tutulur biçim ve renklerle göze batırdı. Börk'te en ufak değişiklik toplumun en derin altüstlüklerine belge oldu. Bu gelenek günümüze kadar sürdü. Yeniçeriliğin kalkması, yani Osmanlılığın batı savaş tekniğini benimsemesi, baştaki börk yerine fesin geçmesiyle oldu. Saltanatın cumhuriyete dönmesi, yani Türkiye'de %100 batı kapitalizminin sosyal iç yapı haline sokulması, feslerin atılıp şapkanın giyilmesi biçiminde denendi. Dipnot Kıvılcımlı Osmanlı Tarihi'nin maddesi. Sayfa 125-126. Hikmet Kıvılcımlı iki önemli noktaya değiniyor. Birincisi, Osmanlı sosyal formasyonunda sınıfsal farklılaşma Orhan Gazi zamanında belirginleşmeye başlıyor. İkincisi de Osmanlı Beyliği'nden günümüze bir süreklilik söz konusudur. Başka kaynaklarda beylikten hanedanlığa geçişin veya devletleşme sürecinin Orhan Gazi zamanında ortaya çıktığını teyit eder görünüyor. Aşık Paşazade tarihi 31. babın başlığında Orhan Gazi padişah olduktan sonra ne giydi ve ne çıkardı ki babası zamanında olmamıştı? Orhan Gazi zamanında oldu şeklinde sorduğu soruya şu cevabı veriyor. Orhan Gazi'ye kardeşi Alaaddin Paşa, hanım elhamdülillah ki seni padişah gördüm. İmdi senin askerin günden güne ziyade olsa gerek. Senin askerine bir alamet koyalım ki başka askerde olmasın dedi. Orhan Gazi, kardeş, her ne ki sen dersen ben onu kabul ederim dedi. O dedi, etraftaki beylerin börkleri kızıldır, seninki ak olsun. Orhan Gazi emretti. Bilecik'te ak börk işlediler. Burma tülbent de Orhan zamanında ortaya çıktı. Divana gelecek beylerin burma tülbendi olmasa ayıplarlar. Divana geldin, hani burma tülbendin derlerdi. Divanda burma tülbent giyerlerdi. Ne zaman sefere gitseler börk giyerlerdi. Börkün altına şevküyle giyerlerdi. Dipnot atsız Aşık Başoğlu tarihi sayfa 40-41. Fakat hanedanlığı oluşturma yolunda Orhan Bey zamanında yapılanlar sadece orduyu reayadan ayırmak için başlıkların renginin ayırt edilmesi değildi. Katip Çelebi'nin yazdığına göre Türklerden teşkil edilen ordunun siyasete burnunu sokmaları bu askerlerin yaya bırakılmalarına ve kapı kulu sisteminin ortaya çıkmasına neden oldu. Aynı şekilde ilk medrese de Orhan Bey tarafından İznik'te kuruldu ve başına da Kayserili Molla Davut getirildi. Oysa başlarda dini ideolojik işlevler bütünüyle topluma derin kök salmış tekke ve zaviyeler tarafından yerine getiriliyordu. Bu arada ordudaki hiyerarşi ve rütbeler de Orhan Bey zamanında tanımlanıp bir düzene bağlandı. Bir uç beyi olan Osman, başlarda hükümeti ve askeri komutanlığı eğerinde taşsa da, beyliğin etkinlik alanı genişleyip beylikten imparatorluğa doğru yol alınıp, yönetim sorunu karmaşıklaştıkça yeni kurumlar ve mekanizmalar da devreye girecekti. Yeni kurum ve mekanizmaların devreye girmesi demek, yöneten yönetilen ilişkisinde olduğu gibi yönetenlerin kompozisyonunun da değişimine uğraması demekti. Başlarda Osman Bey'le fetih yapan diğer beyler arasındaki fark, Osman'ın primus inter pares, yani eşitler arasında birinci olmasının ötesinde bir önem taşımıyordu. Nitekim Osman Bey herhangi bir kararı diğer aşiret beylerine empoze edecek iktidara sahip değildi. Bizzat Osman Bey de beyliğe başka beylerin ve boyların oyuyla seçilmişti. Her askercil demokraside olduğu gibi Oğuz Töreli kayı boyunda da gerek sivil gerek askercil şefler analarının karnındayken şef değillerdi. Doğar, büyür, çalışır, savaşırlardı. Gösterdikleri kavrayış, beceri, yiğitlik, başarı ölçüsünde güven kazanırlardı. Kazanılan güvene göre başa geçirilir, yani seçimle seçilirlerdi. Dipnot Hikmet Kıvılcımlı Osmanlı Tarihi'nin maddesi sayfa 100. Devlet, mülk sahibi sınıfların örgütü veya örgütlenmiş halidir ve bir sınıf mücadelesi aracıdır. Toplumsal gelişmenin belirli bir aşamasında toplum sınıflarına yabancılaşan ve toplum sınıflarını silahsızlandırıp kendini silahlandıran bir egemen sınıfın ortaya çıkmasından başka bir şey değildir. Devletin kalıcı bir kurum olarak varlık sebebi toplum halinde yaşayan insanlar arasında kökü toplumsal iş bölümüne dayanan uzlaşmaz ayrımların ve sınıf karşıtlıklarının ortaya çıkışıdır. Devlet bu sınıf karşıtlıklarının bir ifadesi ve sonucudur. Her devlet uzlaşmaz karşıtlıkları olan sınıflardan birinin diğerleri üzerindeki hakimiyetinin ifadesi, aracı ve bekçisidir. Dipnot Orhan Dilber, Devlet ve Siyaset, Özgür Üniversite Ders Notları 1999 sayfa 9. Oysa devletin ortaya çıkışı sadece toplumsal gelişmenin bir aşaması olarak değil, aynı zamanda gereklilik ve zorunluluk hep var olacak, var olması gereken bir şey olarak sunulur. Devlet nedir? Toplum yığınlarından ayrı bir silahlı güç ve cezaevi sistemidir. Osmanlı uç beyliğine varan birkaç gazada başarı sağlar sağlamaz, kayı kan örgütü fethedilen yerlerin yığınlarından apayrı bir silahlı güç olmuştur. Yenik düşen yığınlar kendiliğinden silahsızlandırılmışlardır. Silah ayrıcalığı Osmanlı'nın elindedir. Silahı elinde tutan ister istemez ceza yetkisini de elinde tutar. Ceza verilen yerde ölüm cezasından başka türlüsü de olasılaşınca cezaevi kendiliğinden taslaklaşır. Dipnot Hikmet Kıvılcımlı Osmanlı Tarihi'nin maddesi sayfa 97. Bugüne kadar devlet hakkında binlerce cilt kitap yazılmıştır. Ama bunların neredeyse tamamı devletin ne olduğunu gözlerden uzaklaştırmak için yazılmıştır. Bu da anlaşılır bir şeydir. Zira tarihi yazanlarla devlet hakkında yazanlar aynı köktendirler. Devletin adamıydılar. Birer birey ya da bir grup olarak çıkarları devletin kutsanmasını gerektirir. Kaderleri, varlıkları, her şeyleri devlete bağlıdır. Devleti her kutsadıklarında kendi öz çıkarlarını gerçekleştirmiş olurlar. Çıkarları devletin kutsanmasını gerektirir. Başka türlü ifade etmek istersek, mülk sahibi sınıf toplumun öteki sınıfları karşısına örgütlü bir şekilde çıkıyor ve toplumun geri kalanını atomize edip örgütsüzleştiriyor. Örgütlü ve silahlı sınıf, örgütsüz ve silahsız sınıfı bu ayrıcalıklı üstün konumu sayesinde baskı altına alıp ona egemen olabiliyor. Devletin varlığı ve birliği toplumun bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığı üzerine oturur. Devlet ricalinin dilinden düşürmediği birlik ve beraberlik söylemi aslında tersinden okunduğunda bir anlam ifade eder. Onlar birlik ve beraberlikten toplum sınıflarının mevcut bölünmüş, örgütsüz, atomize olmuş, parçalanmış konumunu kastederler ve çıkarları mevcut durumun sürüp gitmesindedir. Aslında onlar için halk yığınlarının birlik ve beraberliği ve örgütlü birlikteliği, birlik ve beraberlik söylemini diline dolayanların korkulu rüyasıdır. Kınalızade Ali Efendi örgütlü olmanın önemini şöyle dile getiriyordu. Devlet sahiplerinin halka oranla çok az olduğu görülmüyor mu? Ama devlet sahipleri birleşmiş, reaya birleşmemiş olduğundan birinciler üstün ve egemen, ikincilerse yenik ve mahkum olurlar. Dipnot: Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-ı Alai, Kitab-ı Salis, İlmi Tedbiri Medine, Bulak sayfa 2. Bu bakımdan birinin örgütlenmesi, yani devletin oluşması, diğerlerinin, yani emekçi halk çoğunluğunun örgütsüzleşip köleleşmesinden başka bir şey değildir. Bir kere iktidar oluştuktan sonra ona dayanak bulma ve meşrulaştırma çabası da başlayacaktır. Bu işi yapanlara alim, ulema, şimdilerde bilim adamı, siyaset bilimcisi, siyaset stratejisti ve benzeri şeyler deniyor. İnsanlar siyaset bilimi diye bir bilim dalının var olduğuna, var olabileceğine inanıyorlar. Bütün üniversitelerde siyaset bilimi öğreten bölümler var. Bu alanda doktora yapanlar siyaset bilimcisi sayılıyorlar. Oysa siyaset denilen devleti ele geçirmek ve elde tutmak için yapılan mücadeleye verilen addır. Devleti ele geçirmek ve elde tutmak için yapılan mücadelenin, başvurulan hilelerinin, sahnelenen oyunların kitle bilincini manipüle etme çabalarının, kurnazlıkların, yalanların, aldatmacıların ve benzeri şeylerin bilim sayılması rahatsız edici değil mi? Hiç şüpheniz olmasın, şimdilik bundan pek rahatsız olan yok. Fatih dönemi tarihçilerinden Tursun Bey, kargaşayı önlemek için bir yasakçı, yani tedbir koyucu gerekir. Bu tedbire siyaset denir. Tedbir hikmete dayanırsa buna siyaset-i ilahi denir. Bu nebevi şeriattır. Tedbir akla dayanırsa buna yasak-i padişahi denir, yani örf. Her iki tedbir de padişaha bağlıdır. Tanrı padişaha itaati her kula farz kılmıştır. Tanrı'nın zatına mahsus sıfatları onda tecelli eder, diyor. Dipnot: Ümit Aktaş, Osmanlı Çağı ve Sonrası, Bakış Yayınları, sayfa 119. Dikkat edilirse Tursun Bey bugünün çağdaş ulemasından daha açık sözlü. Siyasetin ne olduğunu, kaynağının nereye dayandığını, kimin için ne ifade ettiğini yalın bir biçimde ifade ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda devletleşme, Karacahisar, Bursa, İznik, İzmit'in alınmasından Rumeli'ye geçiş, Edirne'nin fethi ve Bursa'nın yerine başkent yapılması, Doğu Avrupa'nın önemli bir bölümünün imparatorluk sınırlarına dahil edilmesi, değilse nüfuz alanına sokulmasıyla büyük ölçüde tamamlanmıştı. Fakat imparatorluğun olgunlaşması ve klasik tarza ulaşması için İstanbul'un fethedilmesi gerekti. Osmanlı Devleti'nin mantığını ve bu mantığın özgünlüğü sorununu gelecek bölümde tartışmaya geçmeden önce söz konusu dönemdeki kurumsal yapılanmaya kısaca değinmek gerekiyor. Devletleşme süreci demek, yeni bir baskı aygıtının ve onu destekleyip yeniden üretecek kurumsallaşmanın, nihayet oluşturulan bu yapıyı meşrulaştırıcı ideolojik söylemin oluşturulması demektir. Bu da devlet fonksiyonlarının yeniden tanımlanmasını ve o tanımlara uygun kurum, mekanizma ve işleyişin oluşturulmasıyla mümkündür. Böyle bir yapılanmada Türklerin Orta Asya'dan beri taşıdıkları kimi geleneklerin, İran Selçuklu kültürü ve kurumlarının ve nihayet Bizans izlerini taşımaması düşünülemezdi. Osmanlı müziği, Arap ve İran, yani Fars izleri taşısa da esas itibariyle Bizans kökenliydi. Saray edebiyatı olan divan edebiyatı daha çok İran, Fars kökenliydi. Anadolu'da ve Avrupa'da yaşayan bir Bizans toplumunu içine alan Osmanlılar kaçınılmaz bir biçimde Bizans davranış biçimlerini devralmışlardı. Bizans tımarları, vergileri, törenleri, memurları ve yöneticileri. Pek çok yerde bu kurumlara Müslüman adları verilerek bunların üzerine yüksek İslam uygarlığı cilası vurulmuşsa da bunların özü hiç olmazsa Arap dünyasının fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nda yüksek İslam uygarlığına daha etkin bir rol verene kadar 200 yıl Bizanslı olarak kalmıştı. Saray törenleri ve merkezi yönetim uygulamaları Bizans biçimlerinin etkisindeydi. Dipnot Stanford Show, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E-Yayınları 1994, sayfa 48. Önce maliye ve hukuk alanına giren işlevler askeri işlerden ayrıldı. Osmanlı sultanları kendilerini sadece halktan ayıran değil, ondan saklayan adetler ve törenler benimsediler. Yeni ünvanlar ve rütbeler ihdas edildi, vezirlik müessesesi oluşturuldu. Hazine-i amire kuruldu. Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü ve üst düzey devlet adamlarının katıldığı Divan-ı Hümayun, bugün Divan-ı Hümayun Milli Güvenlik Kurulu adı altında devam ediyor, ihdas edildi. Ayrıca vezirler içinde birinci anlamına veya baş vezir anlamına gelen Sadr-ı Azam müessesesi ihdas edildi. Ordu yaya ve mesellemler olarak ikili bir örgütlülüğe kavuşturuldu. Bu düzenlemelerle birlikte orduda Türk unsurların önem ve etkinliği azalmıştı. Zira orduda etnik olarak Türk olmayanlar çoğunluktaydı. Daha sonra yaya ve müsellemlerin performansının yeterli bulunmaması üzerine yeniçerilik geliştirildi. Haraç toplama yöntemi olarak Bizans'ta geçerli tımar sistemi esas alındı. Fütuhatın genişlemesi sebebiyle askeri sınıfların şer'i işlerine bakmak ve hükümdarla seferlerde bulunmak ve aynı zamanda ilmiye sınıfının en yüksek derecesi olmak üzere kazaskerlik memuriyeti ihdas edildi. Ve ilk defa da kazaskerliğe Bursa kadısı Cendereli yani Çandarlı Kara Halil Efendi tayin edildi. Dipnot İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Osmanlı Tarihi Cilt 1 sayfa 166. Osman Bey'den Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alıp iktidarını pekiştirdiği döneme kadar geçen yaklaşık 150 yıllık dönemi, beyliğin oluşması ve beylikten devletleşmeye geçiş dönemi saymak mümkündür. Dikkat edilirse Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş süreci, ait olduğu imparatorluklar hanedanlar ailesindeki genel şemaya pek uygun düşmeyen bir süreçtir. Bunun nedenlerini ve sonuçlarını gelecek bölümde tartışmayı deneyeceğiz. Gerçekten İbni Haldun'un ünlü şemasında Osmanlı hanedanlığının dahil olduğu hanedanlıklar, sultanlıklar, imparatorluklar ailesinde doğuş, yükseliş, çöküş yaklaşık 150 yıllık bir zamanı kapsadığı halde Osmanlı hanedanlığının sadece kuruluşunun tamamlanması için 150 yıl gerekmiştir. Osmanlı hükümdarları Fatih devrine gelinceye kadar devlette mutlak şekilde hakim değillerdi. Beyliğin başına diğer beylerin ve vezirlerin ittifakı ile geçerler. Devlet idaresinde başta bulunan hükümet reisinin ve onun yardımcılarının tesiri altında bulunurlardı. Zaman zaman aralarındaki rekabetten istifade ile bazılarını cezalandırıp bertaraf ettikleri olursa da yine kendi başlarına hareket edemezlerdi. Fatih bile meşhur kanunnamesinde veraset usulünü vaaz etmemiş, yalnız evlatlarından her kimse yani layık olana ve bu işe ordu ve ümera tarafından seçilince saltanat nasip olursa, milli birliğin bozulması ihtimaline karşılık diğer kardeşlerini öldürme hakkında bir madde koymuştur. Dipnot Mufassal Osmanlı Tarihi sayfa 357, Hikmet Kıvılcımlı Osmanlı Tarihi'nin maddesi sayfa 139. Osmanlılar devleti bir aile mülkü olarak düşünür ve daima işlerinden birini emir olarak seçerler. Ama o da önemli durumlarda kardeşlerinin söz hakkını dikkate alırlardı. Dipnot Ernest Werner, Büyük Bir Devletin Doğuşu, sayfa 130. Bir zaman gelecek artık kardeşlerin sözü geçmeyecek, ilk kuruculardan bazıları ilk dışlananlar olacaktı. Bu konuda İbni Haldun ünlü eseri Mukaddime'de şunları yazıyor. Devlet topluluk başkanlığının üstünde bir şeydir. Çünkü başkanlık yalnızca ululuktur. Bu ululuğun sahibi de uyulan, metbu bir kimsedir. Ama hüküm ve kararlarında uyanlara bir baskı ve eziciliği yoktur onun. Devlete gelince o başlı başına bir ezicilikle egemen olma, ezicilikle hüküm yürütmedir. Dipnot İbni Haldun, Mukaddime, Onur Yayınları, Ankara 1977, sayfa 329.